Ayrım 14. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 148. Gerçek halifle sahte kişiler. Onu bir tanrı gibi Olimpos'un doruğuna oturtarak dostluk ve yakınlığını özel çıkara dönüştürebileceğini sanan dalkavuklarla kendini halife sayan uşakların tamamı yıkılır. Haklıdırlar. Ölümünden 24 saat sonra yerine oturan İsmet İnönü gerçek halifin kim olduğunu apaçık göstermiştir. Cakaları da varsa çıkara hevesleri de yerle bir olur. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlatıp onunla biteceğini sanan düşmanlarının düş kırıklığı daha da fazladır. Haklıdırlar. Yerine seçilen yemininin hemen ardından yaptığı ilk konuşmayı büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz. Türk vatanının bölünmez, hiçbir zorluk karşısında ulusal haklarından vazgeçmez niteliği her zamandan çok taze ve canlıdır. Türk milleti devlet kurmak ve vatan korumak gücünde kendi özündeki değerlere ve erdemlere dayanan yapıcı ve yaratıcı bir millettir. Barış ve ilerleme yoluna bütün çabalarını asil surette adamış olan milletimiz, zorda kalırsa kendisi ve şanlı ordusu, geçmişteki kahramanların hayranlığını çekecek, yeni kahramanlarla dolu olan fedakar göğsünü en parlak zaferlerle süslemeye hazırdır. Türk milletini kısa zamanda büyük bir uygarlık düzeyine çıkarmış, Türk milletinin en kısa yoldan temiz toplum yaşamıyla verimli ilerleme yollarını açmış olan devrim, kalp ve vicdanımızın en aziz varlığıdır. Arkadaşlarım, millet hizmetinde görevlerinin iyi yapılmasını yürekten istemek başlıca kaygımızdır. Sakin ve kararlı bir düzen ve güven içinde çalışmaktan başka isteği olmayan ulusumuzu, anarşi ve zorbalıktan uzak, bütün yurttaşları için eşit bir güvenlik havası içinde bulundurmayı, Cumhuriyet'in en değerli iyiliği biliyoruz. Yurttaşlar arasında sevgiyi genişletmeyi ve derinleştirmeyi en onurlu görev sayıyoruz. Arkadaşlar, Türk ulusunun en verimli hazinesi Büyük Millet Meclisi'dir. Geçmişte büyük zorluklara yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelecekte de büyük mutlulukların, zaferlerin ve başarıların başlıca kaynağı olacaktır sözleriyle bitiriyordu. Vatan sana minnettardır. Sadece bu ilk konuşmada göstermektedir ki, toplumsal bilincin gizini bilenler arasındaki nöbet değişimi, bütün bohçacı kadın fiskosları, yenilmiş düşman eziklikleri, zamanında saf değiştirememiş dalkavuk iftiraları ve küskün uşak cakalarından zerre kadar olsun etkilenmeden kendi doğrultusunda olup bitmiştir. Tarihin bütün kanıtları apaçık ortada. Gazi Mustafa Kemal öldüğü gün İsmet İnönü sade bir milletvekilidir. Hatta Kakavan takımının savları doğruysa aralarındaki dargınlık ölümcüldür. Hükümetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Celal Bayar bulunmaktadır. İsmet İnönü parti içinde sade bir üye ve milletvekilidir. 11 Kasım 1938 günü öğleye doğru oturumu Celal Bayır'ın başkanlığında gerçekleşen CHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı adayı seçmek için toplanmıştır. Oylar serbestçe verilecek, herkes istediği adayı yazacak, en çok oy alan Meclis Genel Kurulu'nda aday gösterilecektir. CHP Meclis Grubu toplantısına 234 milletvekili katılmış, İsmet İnönü'ye 233, Celal Bayar'a bir oy çıkmıştır. Sonraları o bir tek oyu sahiplenenlere İnönü'de, Bayar'da hep bıyık altından gülerek bakmışlardır. Aynı gün toplanan Büyük Millet Meclisi CHP grubu adayı İsmet İnönü'yü katılan 348 milletvekilinin oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı seçmiştir. Tarihin tanıklığının en keskin yanı da budur. Ya söylenceler doğrudur, başta Celal Bayar olmak üzere CHP Meclis grubunun bir ya dışında 233 üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 348 milletvekilinin tamamı devrime ve Atatürk'e ihanet etmişlerdir ya da anlatılanların hiçbir değer ve anlamı yoktur. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın o perhis bu lahana turşusunu yememektedir. Nitekim toplumun dinmeyen ağıtıyla dünyanın eksilmeyen saygısını bir görkemli törenle noktalayan Cumhuriyet, yeni başkanının ağzından 22 Aralık 1938'de yayınladığı beyannamede yukarıdaki savı bir kez daha doğrulamaktadır. Türk milletinin Aziz Atatürk'e gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya kanıtlamıştır. Devletimizin kurucusu ve ulusumuzun fedakar, sadık hizmetkarı, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Gerçek bu kadar yalın ve birbirini tamamlar kanıtlarla bu kadar açıktır. Ama fikir, düşünce ve inanç, özgürlüğü olan bir ülkede isteyen saf dilin istediğine inanma hakkı da herhalde tartışılamaz. Ebedi şef, milli şef. İsmet İnönü oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da Bayar, Başbakan ve CHP Genel Başkan Vekili olarak kalmıştır. Atatürk ölünce Cumhurbaşkanlığı ile birlikte parti başkanlığı da boşalmıştır ve CHP tüzüğüne göre başkanı ancak kurultay seçebilir. Başkan vekili Başbakan Celal Bayar'la Genel Sekreter İçişleri Bakanı Refik Saydam hiçbir zaman yitirmezler. CHP kurultayı 26 Aralık 1938'de olağanüstü toplanır. Başkan seçimi yanında Genel İdari Kurulu'nun hazırlayıp parti divanının onaylayarak kurultaya sunduğu bir de tüzük değişikliği önergesi vardır. Önerge oy birliğiyle kabul edilerek parti tüzüğünün 2, 3 ve 4. maddeleri değiştirilir. Partinin yapıcısı ve ebedi başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Kemal Atatürk'tür. Partinin değişmez genel başkanı İsmet İnönü'dür. Değişmez genel başkanlık ancak ölüm, sürekli hastalık ya da istifa ile boşalabilir. Bütün bu gelişmelerin gerekçesi, o günlerin ortamının da bir açıklaması ve bütün söylencelerin yalanlaması gibidir. Çünkü geçiş, hiç sorunsuz tamamlanmış, ebedi şefin yerine milli şef oy birliğiyle oturtulmuştur. Cumhuriyetin sonraki döneminde sorumluluk İsmet İnönü'nündür. Sürekliliği en küçük gölge düşmemiş, Cumhuriyetin en açık göstergesi olan yasallık hiçbir biçimde zedelenmemiştir. Hiç duraksamadan belirtmek gerekir ki çok da iyi olmuştur. Türkiye halkı tek tek yaş ve anlayış yakınlığına göre babası, kardeşi, evladı, komutan ya da yoldaşını yitirmenin derin yürek sızısıyla sarsılırken bir de politik gökyüzünün bulut, fırtına ve yıldırımlarıyla irkilmek zorunda kalmamıştır. Bunda Kuvayi Milli'nin kendi yaşamlarından kaynaklanan varlık yokluk deneyimi ölçüsünde Büyük Fransız Devrimi'nden Mussolini'nin meclis darbesini, Alman Weimar Cumhuriyeti'nde Karl Ebert Rosa Lüksemburg ortaklığının hem birbiriyle hem Cumhurbaşkanı Mareşal Hindenburg'la çekişmesinin ürünü Hitler, Stalin-Troçki uyuşmazlığının kıyımına uzanan zengin birikiminin de etkisi vardır. Ama galiba asıl ve birincil etken yitik bir yurdu yeniden kazanmak zorunda kalanların çıkar ve ölümü çoktan geride bırakmış yurtseverliklerinin tartışılmaz özverisidir. Avrupa üzerindeki alçak basınç, Türkiye iş sorunlarını o günlerin hatta bugünün akıldanelerinin de aklını almayacağı kadar sancısız bir biçimde çözerken, Avrupa'nın liberal ve pek akılcı aklını ya sosyalizm ya da faşizm başından almıştır. İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, Sovyetler Birliği'nde Stalin vardır. Avrupa toplumu henüz fiziksel olarak ikiye bölünmemiştir. Fakat fikirsel olarak tam anlamıyla bölünmüş, bölünmekle de kalmayarak birbirini kırmaya başlamıştır. Hitler'in Nazileri, Almanya'da başlattıkları Yahudi avını bütün Avrupa'da sürek avına dönüştürmüş, Yahudi sepetini Nazizme kayıtsız koşulsuz biat etmeyen her türlü düşünce ve kanaat insanını doldurmaya başlamıştır. Mussolini'nin kara gömlekleri onu %10 oyla duça yapan seçimdeki sandık kaçırma işlemiyle yetinmemiş, ülke içindeki komünist türeyini Habeşistan ve Arnavutluk işgaliyle pekiştirmeye başlamışlardı. Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de onlara özenen çoktu. Hatta bunlar CHP'yi de bir Nazi, bir faşist partisine benzetmeye kalkışmışlardı. Atatürk'ün bu faşizmdir yargısıyla yüz geri etmek zorunda kalmışlar. Tam tersine İsviçre'ye gönderilen eğitim müfettişi Hasan Ali Yücel ve benzerlerince Alman Nazizminde barınamayan büyük bilginleri ki aralarında Albert Einstein de vardı. Türkiye'ye çağırmış, hem üniversite reformunun altyapısını oluşturmuş, hem İstanbul, Ankara ve teknik üniversitelerinin açıldıkları an dünya standardında olmasını sağlamışlardı. Dünyanın ortaklaşa vardığı bir kanıdır. Birinci Büyük Paylaşım Savaşı, dünyanın Amerika dışındaki her yerini kan ve ateşe bulamıştır. Ama sonunda getirdiği, düş kırıklığından başka bir şey olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu paramparça olmuştur. Feniks'in küllerinden tam bağımsızlığa çıkabilen bir tek Türkiye Cumhuriyeti olur. Çarlık Rusyası devrim ateşiyle kavrulmuş, egemenlik alanlarının tümünü ve eski sömürgelerini bazılarını yitirmiş, ötekilere de milliyet haklarıyla federasyon özelliği ödünlerini vererek yeni çağına geçebilmiştir. İtalya bütün bir savaş boyunca üç büyüklerin arada sırada sırtını okşadığı küçük kardeş olmaktan kurtulamamış, Osmanlı İmparatorluğundan payına düşen Anadolu topraklarının bedelini görür görmez çizmesine çekilmek zorunda kalmış, aldatılmış ve terk edilmiş kenar mahalle dilberi psikozuyla kargaşaya düşmüştür. Kurt düşeni yer. Büyük kurt emperyalizm, düşen imparatorlukları lokma lokma yemiş, sıra küçük kurtların birbirini yemesine gelmiştir. Bu duruma düşürülmüş toplumların seçeneği o kadar azdır ki, halkından biri olmayı içine sindirerek geleceğe yürüyen seçkinlere sahipse devrimin güneşiyle dünyayı aydınlatır. Türkiye ve Sovyetler Birliği'ndeki gibi. İster miskinlik, tembellik, çekingenlik ya da ahmaklık deyin, ister bencil çıkarların kör güdüsünde kurban sundukça sırayı savma saflığı sanın, isterseniz daha da beteri korkunun teslimiyeti olarak değerlendirin. Seçkinlerin kendini halktan üstün ve kopuk saydığı her yerde azınlığın en acımasızı çoğunluğa diktasını dayatır. Bunun da örneği İtalya ve Almanya'dır. Faşizmin anaokulu İtalya. İtalya, toplumların düş kırıklığı ve utancından doğan kargaşada seçkinlerin kişisel çekişmesinden yararlanarak yükselen faşizmin anaokuludur. Dünyayı ikinci büyük paylaşım savaşına sürükleyen Avrupa faşizminin bütün özellikleri önce çizmenin koynunda beslenmiş, Portekiz, Almanya ve İspanya'ya oradan alınmıştır. Elbette ülkelere göre gelişinde küçük değişiklikler olmuştur. Ama iktidar yollarını açma ve iktidar sonrasının uygulamaları İtalya'nın bir tıpkı basımı gibidir. Bu nedenle İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçildiği gün karşılaşmak zorunda kalacağı dünyayı değerlendirmek için Avrupa faşizmini bilmek, onu kavrayabilmek için de İtalya serüvenini anlamak kaçınılmazdır. Çünkü bu model zaman zaman bütün demokratik ülkelerin karşılaştığı, seçkinleri yerinde, zamanında ve özveriyle davranabilirse aştığı, bilgi eksiğiyle koltuk hevesine düştüğü yerlerde de tutsağı olduğu bir tuzaktır. Tuzağa düşmek istenmiyorsa ders almayı bilmek zorunludur. Tarihin akan ırmağında aynı suya iki kez girilmediği açık bir gerçektir. Ne var ki yüzme bilmeyenlerin herkesin de boğulduğunu da tarih tanıktır. İtalya'da olup bitenleri bile bile Portekiz, Almanya, İspanya ve onları izleyerek Avusturya, Yugoslavya, Bulgaristan ve öteki Avrupa ülkelerinde faşizmin kara gömleklerinin giyilmesinin başka bir anlamı olabilir mi? Alman nazizminin çok daha kıyıcı olması nedeniyle fazla bilinmesine karşın anası, kaynağı ve öğretmeni olan İtalya faşizminin unutulması, senaryonun yinelenmesi olanaklarını pek sık sağlamaktadır. Oysa 3. Napolyon'un kargaşayı lümpenlerin vurucu gücüyle aşma öğretisi, Mussolini'nin çağdaşlaştırmasıyla bütün diktatörlerin tatlı rüyası haline gelmiştir. 100 yıl sona ererken yaşanan pek çok şeyin ilk örneklerini bulabileceğimiz İtalyan faşizmini kısaca anlatmak bile pek çok şeyi açıklamaya yetmektedir. Üvey evlat psikozu. Amerika, İngiltere ve Fransa ile dörtlü ittifakı oluşturan İtalya, yenginin onurunu kucaklamış ama çıkarını sağlayamamıştır. Savaş boyunca 650 bin ölü, yarısı sakat ve özürlü 1 milyon yaralı ve 500 bin tutsak vermiştir. Buna karşılık eski topraklarından birkaç il dışında Dalmatya'yı bile alamamıştır. Anadolu'da sunulan toprakların bedeli ortaya çıkınca tutunamayacağı anlaşılır. Elinde kala kala İtalya'nın beslemesi gereken 12 ada kalmıştır. Oysa büyük ortaklar Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorlukları ile Çarlık Rusyası'nın boşaltmak zorunda kaldığı her yeri aralarında paylaşmışlardır. Bunların kimi kabaca sömürge olarak yutulmuş, kimine incelikli koruma yaftaları asılmıştır. İtalya'nın düş kırıklığı, ünlü yazar Gabriel D'Annunzio'nun kurduğu gönüllü alayıyla 12 Eylül 1919'da Yugoslavya'ya bırakılan Fiume'yi işgaline kadar gider. Kabak, İsa'ya da Musa'ya da yaranamayan Nitti hükümetinin başında patlar. Yerine gelen Giolitti, gideni aratır şaşkınlıklara düşünce Benito Mussolini ile faşist partisinin beklediği fırsat ufukta görünür. Mussolini 10. yüzyılda Suhraverdi, 16. yüzyılda Machiavelli'nin tanımladığı siyaset gerekleriyle ahlakın zorunluluklarını birbirinden ayırabilen örnek tiplerden biridir. İktidarın her türlü erdemin üstüne çıkabileceğine inanır. Yeter ki elinde güç bulunsun. Azınlığın çoğunluğa haksız egemenliği başkanısı sağlanabilir. Bu açıdan bazısı Salazar gibi ekonomi profesörü, bazısı Hitler gibi tipik bir lümpen ve bazısı da Franco benzeri general olan bütün faşist diktatörlerin hocası Mussolini'nin yaşamı da çok ilginçtir. Çağdaş darbecinin prototipi. 1883'te sosyalist bir demircinin oğlu olarak doğmuştur. Askerlik çağına değin öğretmenlik yapar. Çağrıyı alır almaz kapağı İsviçre'ye atar. Sosyalisttir, askerlik karşıtıdır, küreselcidir. İsviçre'de bir yandan duvarcılık yapar, bir yandan Kautsky, Nietzsche ve Blanco'yu okuyarak kültürünü geliştirir. Bütün yüreğiyle enternasyonale bağlanır. Bu nedenle sık sık Avusturya'ya geçerek Cezane Battisti ile işçi hareketleri ve grevler düzenler. Yakalanınca hem Avusturya'dan hem İsviçre'den sınır dışı edilir. 1905'te çıkarılan bir af yasası imdadına yetişir. Artık askere gitmekte sakınca görmez. Döndüğünde İtalyan birliğine katkıda bulunmak adına Avusturya yönetimindeki Trentino'da gazeteciliğe başlar. Oradan da sınır dışı edilince önce doğum yeri Romagna, sonra Forli'ye geçer. 1911'de çizmenin dışına taşmak isteyen İtalya, Trablusgarp'a çıkar. Mussolini savaşa şiddetle karşıdır. Bu nedenle düzenlediği bir grevden ötürü hapse atılır. İtalyan askerleri iyi yetişmiş bir avuç Osmanlı subayı denetimindeki derme çatma Sunusi birliklerinin karşısında gerileyince Sosyalist Parti'nin gözdesi haline gelir. 1912'de Milano'ya çağrılarak partinin organı Avanti'nin başına geçer. Bu birinci evre tam anlamıyla kendi çizgisiyle uyum ve inançlarıyla tutarlılık içindedir. İnanmak güç ama 1914 başlarında Togliatti ve Gramsci gibi önderler içinde İtalya'nın en etkili savaş karşıtı yazıları Mussolini'nin kaleminden çıkar. Ekim'e doğru savaşla barışmaya başlar. Düşünceleri parti ile çatışacak noktaya gelince gazetenin başından alınır ve galiba o gün Machiavelli'le kan birliğini keşfeder. Fransız elçiliğinin parasal desteğiyle Il Popolo d'Italia'yı kurmakta duraksamaz. Artık en etkin savaş yazılarının altındaki imza onundur. Sosyalist Parti ayağa kalkar. Çıkar karşılığı Fransa hizmetine girdiği gerekçesiyle hem merkez komitesinden hem üyelikten atılır. 31 yıllık yaşamının hemen her anında sosyalizm soluşmuş biri olarak büyük bir boşluğa düşer. Er olarak orduya katılıp savaşı yaşamaya karar verir. 1917'de yaralanarak çürüye çıkarılınca yeniden gazetesinin başına geçer. Küreselcilikten milliyetçiliğe dönüşü uzun sürmüştür. Ama kitleleri etkilemeyi de, örgütlemeyi de iyi öğrenmiştir. 1919'un düş kırıklığı, yaşamı boyunca beklediği fırsatı avuçların içine dolduruverir. Dünyaya faşizmin örgütlenmesi ve diktasını kurmasının bütün kuram, kural ve yöntemlerini öğretmenin altın tacı, gümüş bir tepsi içinde kabulüne sunulmuştur. Usta Terzi'nin kara gömlekleri. Umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlikle entrika öyle bir kargaşa ve güvensizlik üretmiştir ki bir küçük çözüm ışığı toplumu yerinden oynatmaya yetecektir. Politik yelpazenin sağ kanadı da sol kanadı da paramparçadır. Birbiriyle uzlaşabilen birkaç kişi tutucu ya da ilerici bütün renk ve tonlarda birer parti oluşturmuş, sağa sağla, sol solla çekişmektedir. Birbiri ardına kurulup dağılan hükümetlerin kararsızlığı, tutarsızlığı nedeniyle bir türlü sağlanamayan güven topluma her kesiminin sarsıntıya uğratmıştır. İşverenler özel çıkarları için her türlü yolsuzluğa bulaşmakta, işçiler bazen trene yolcu olarak binen bir papazı indirinceye kadar hareket etmeyen makinist örneği gülünç nedenlerle grev yapmaktadırlar. Bu tür girişimlerin zaman zaman kanlı olaylara gerekçe sayılması olağan karşılanır. Bölünmüş partilerin oy kaygısı düşünce, fikir ve çıkar birliğini unutmalarına neden olmuş, bir oy fazla alabilmek için yapılmayan şaklabanlık, işlenmeyen yolsuzluk ve göz yumulmayan haksızlık kalmamıştır. Bunların sonucunda Nitti'nin yerine gelen Giolitti de kısa zamanda yıpranmış, yükselen Bonomi çabucak düşmüş, Facta kabinesi yıpranma nöbetini devralmıştır. Mussolini'nin sloganları çok çekicidir. Milliyetçilik, güven, düzen ve kalkınma. Sıra örgütlenmededir. Gerekli gücü öncelikle düş kırıklığı içinde işsiz güçsüz sokaklarda dolanan, kahve gibi zelikleriyle ülkeyi kurtarma düşleri kuran eski muhariflerden sağlar. 23 Mart 1919'da Faşist Partisi'ni kurar. Lümpenlerin en atak ve acımasızlarından oluşan Fascio birlikleri, kara gömlekleri ve tam bir askeri disiplin içinde grev kırıcılığından miting provokasyonlarına kadar çeşitli işlerde başarıdan başarıya koşmaya başlarlar. Bu küçük başarılarla vurucu güç haline getirdiği örgütüne çok güvenen Mussolini, Kasım 1919 seçimlerinde Milano'dan aday olur. Sonuç tam anlamıyla bozgundur. Çoğunluğun sevgisini kazanarak iktidar olma umudunu anında terk eyler. Vurucu gücün etkisiyle azınlığın diktasını dayatmanın kuram, kural ve yöntemlerini geliştirmeye girişir. Milano kısa sürede komünist, sosyalist ve liberallere dar gelmeye başlar. Ters anlamında elbette faşolara da. Kalabalıkların ya da karanlıkların arasından çıkan bir avuç gözü kara, gömleği kara adam lokalleri basar, yöneticilerini hırpalar, toplantıları dağıtır, grevleri kırar, insanları yaralar, döver ve bir anda kayıplara karışır. Bu tür eylemler solun gücünden yılan patronlarla kahramanlık hevesine kapılan köy gençlerini dindar bir milliyetçiliğin çekimine kapmakta gecikmez. Kısa yürüyüşün uzun faydası. 1921'e geldiklerinde faşistlerin sayısı 350 bini bulmuştur. Artık ünlü Quadrumviat kurulabilir. Mussolini'nin başkanlığında askeri sorumlu General de Bono. Turin ve Kuzey İtalya sorumlusu Kont Veci di Val Gismon. Merkezde Italo Balbo ve Sicilya ile bütün güneyi örgütlemek üzere Michele Bianchi. dörtler komitesini oluştururlar. Nitti tehlikeyi önlemek için Guardia Reggi'yi kurmakta geç kalmıştır. Çünkü dörtlü Mussolini'nin emriyle çok kısa zamanda milliyetçi muhafazakar işçileri de faşist sendikacılığın çatısı altında örgütlemiş, hemen her bölgede vurucu güçleri harekete geçirebilecek duruma getirmiştir. Bu sırada Sosyalist Parti yeniden bölünür. Turati bazı arkadaşlarıyla ayrılarak kralı kendi yanına çekmeye uğraşır. 1922 seçimleri bu kargaşa ortamında yapılır. Mussolini bu kez Milano milletvekili seçilmiştir ama mecliste tek başınadır. Faşistler bu tek milletvekiliyle İtalya'nın fethine hazırlanırlar. Artık bilimin, politikanın ve tarihin hayretle açılmış gözleri İtalya'daki bu büyük dramı sonuna kadar seyredecektir. 1922 Ağustos'unda patlak veren bir grev, Mussolini ile faşolarının özlemle bekledikleri fırsatı ayaklarına getirir. Kara gömlekliler hem grevi hem Milano solunu yere sererler. Artık kara gömlekliler İtalyan para babalarının tek umudu haline gelir. Düne kadar faşistlerden iğrenen sanayici ve bankacılar kurtarıcılarını bulmuşlardır. Bir yandan partiye kaynak yağdırırken bir yandan İtalya'nın kurtuluşunu onların sağlayacağı propagandasına girişirler. Armut pişmiştir. Sezar lejyonlarına buyruğu patlatır. Önce İtalya'yı, sonra dünyayı kurtaracaklardır. 27 Ekim 1922'de Milano'dan yürümeye başlarlar. İktidar iyilikle verilmezse zorla alacaklardır. Gün faşistlerindir. Yolları kara gömlekliler basar. Roma hala bireysel çekişmelerin kaosundadır. Olayı fark edemez. Livorno, Ancona ve Bari kısa zamanda düşer. Roma dehşet yangınlarıyla sarsılır. 28 Ekim sabahı Kral Victor Emmanuel III derin uykusundan uyandırılır. Duçeli'yi Mussolini'nin demir pencerelerine teslimden başka çare kalmamıştır. İtalya sonunda kayıtsız koşulsuz sokak ve önderine boyun eğer. Şimdi sıra hızla bu zorbalığı yasallaştırmaya gelir. Derhal hükümetini kurar. 25 Kasım'da meclisin önüne çıkar. Güvenoyu ile birlikte kanun kuvvetinde kararname yetkisini alır. Yasal işlemler tamamdır. Kara gömleklilerin şefi, İtalya'nın her tarafına sinen korkunun mutlak egemenidir. Elbette faşist şefleri de bulundukları yerleşim birimlerinin. 14. ayrımın sonu, sayfa 158.